Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minel mutezahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 38. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Surenin bundan sonraki bölümünde daha çok Tebük gazvesi üzerinde durulacak ve bu gazve müddetince bir takım hadiseler değerlendirilmiş olacak. Tebük gazvesi Hicret'in 9. senesinde 630 yılının sonbaharında, yani Ekim aylarında, rivayetlere göre Hicri Recep ayında gerçekleştirilmiş bir gazvedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer gazvelerin aksine zor bir gazve olacağı için, zor bir sefer olacağı için önceden ashab-ı kirama haber verir. Tebük, Ürdün'ün güneyinde, bugün Suudi Arabistan sınırları içerisinde bir bölge. O dönemde Müslümanlar Mekke fethi gerçekleştirmiş, Huneyn gazvesinde bulunmuşlar ve Taif seferine çıkmışlar ve hepsinde de zaferle dönmüşler. Fakat bir yorgunluk, tabiri caizse, hissediyorlar. Tabii savaş kolay değil. Birçok mahrumiyet, meşakkat söz konusu. Bir de sıcak bir mevsim. Hem de öyle bir sıcak ki sular neredeyse çekilmiş ve memlekette de bir kıtlık hüküm sürüyor. Diğer taraftan hurmalar olgunlaşmış, toplanma mevsimi gelmiş, bağ bahçe işleri yoğunlaşmış. Diğer taraftan Tebük son derece uzak bir bölge. Düşman da sayıca çok ve teçhizatlı, çünkü Bizans'a karşı çıkılıyor. Tebük gazvesinin yapılma sebeplerinden birisi, Müslümanlar tabii Suudi Arabistan'da o Haremeyn bölgesinde böyle bir hakimiyet sağlayınca Bizans da tedirginliğe düşmüş. Ve Müslümanlara karşı bazı Arap kabileleriyle de anlaşarak bir sefer hazırlığına girişmiş. Bu da kulaktan kulağa duyuluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de bu haberler elbette geliyor. Ve hatta Medine tedirgin olmaya başlıyor. Ne zaman bir gürültü olsa acaba baskın mı oldu gibi bir endişe de ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Bizans'a karşı bir sefer hazırlığına girişiyor. Tabii düşman da son derece büyük bir düşman. Rum askerleriyle savaşılacak. Arap kabileleri değil bunlar. Daha fazla bir hazırlığa ihtiyaç var. Bu hissediliyor. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun için de ciddi bir seferberlik ilanına çıkıyor. Ve infak seferberliğine çıkılıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz gibi sahabenin varlıklıları, Abdurrahman bin Avf gibi zenginleri böyle cömertçe fedakarlıkta bulunuyorlar. Ve son derece büyük bir sefer olması hasebiyle de bu yolculuğa, bu gazaya Ceyşül Usra, yani zorluk ordusu ismi bile veriliyor. İşte böyle bir sefer, zorlukları olan bir sefer. Bir takım sahabiler, yeni Müslüman olmuş olanlar, imanda daha henüz kökleşmemiş olanlar, zaten tabii olarak münafıklar, böyle bir sefer söz konusu olunca biraz ayak sürüyorlar. İşi ağırdan alıyorlar. Dedikoduya sebebiyet veriyorlar. Çıkılmasa olmaz mı diyorlar. İşte bu cehennem ateşi gibi bir ateş var, sıcak var. Bu sıcakta nasıl sefere çıkılacak? Böyle bir maceraya çıkmaya değer mi diye ileri geri konuşmalar da oluyor. İşte tam bu esnada, bu savaş hazırlıkları sürerken o bir kısım Müslümanların ağırdan almaları sebebiyle işte şimdi okuyacağımız ayet-i kerime nazil olmuş oluyor. Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ma lekum izâ qîle leküm infirû fî sebîlillâh ithâgaltum ilel ard. Ey iman edenler, size ne oldu? Toptan hepiniz Allah yolunda sefere çıkın, seferber olun denildiği zaman size ne oldu da siz yeryüzüne doğru böyle ağırlaşıp adeta yere çakılıp kaldınız. Adeta arza tutundunuz. Yere doğru tutundunuz. Yere doğru oturdunuz kaldınız. Niye böyle oldu? Eradîtüm bil hayâti dünyâ minel âhirâ. Yoksa siz ahireti bırakıp dünyaya mı razı oldunuz? Dünyalıklarla mı avunmaya başladınız? Fema meta'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Şunu iyi bilin ki dünya hayatının geçimliği, zevk-ü sefası, menfaatleri ahiret yanında yok denecek kadar azdır. Evet. Burada müminlerin hepsine birden hitap var. Esasen müminlerin hepsi aynı davranmadı. Bir kısmı Resulullah haydin sefere çıkıyoruz der demez hemen harekete geçti. Allah yolunda birçok fedakarlıklarda bulundular. Hatta kadınlar, kızlar, kimisi küpelerini çıkarıp verdi. Bileziklerini verdiler. Hazreti Ebubekir Efendimiz evinde ne var ne yoksa hepsini getirdi. Hazreti Ömer Efendimiz evinde var olan her şeyin yarısını getirdi. Hazreti Osman Efendimiz yüzlerce askeri teçhiz etti. Hatta efendim öyleleri geldiler. Tabi yol uzak olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ya Resulullah biz de cihada katılmak istiyoruz. Fakat bineğimiz yok. Ne olur bize bir binek temin et biz de çıkalım dediler. Resulullah onlara müsbet cevap veremeyince ağlayarak döndüler. Bunlar ayetlerde bize anlatılıyor. Çok samimi davranan insanlar oldu. Ama burada hitap bütün müminlere. Sanki burada şöyle bir şey var. Müminlerin içerisinde o ağırdan alanlar elbette müminlerin tamamını şöyle ya da böyle etkilemiş de olabilirler. Onların dedikoduları gönüllerindeki o azmi, ateşi, heyecanı kısmen pörsütmüş olabilir. Bir bunun için bütün müminlere ne oldu size? Yeryüzüne çakıldınız kaldınız, oturup kaldınız, çöktünüz kaldınız anlamında böyle bir hitaba mazhar olmalarına böyle bir genel hava öyle diyelim. Genel hava etkili olmuş olabilir. Diğer taraftan şu da olabilir. Elbette bir kısım müminler canla başla sefere hazırlık yapıyorlardı. Fakat onlar belki diğerlerini teşvik noktasında yeterince efendim aktif olamamış olabilirler. Buradan da efendim hitap hepsine birden yapılmış olabilir. Daha başka sebepler de elbette burada söylenebilir. Neden bütün müminlere sanki hepsi birden böyle dünyaya razı olmuşlar gibi hitap bu tarzda oldu? Şu da olabilir. Yüce Rabbimiz genel itibariyle müminleri de incitmeme adına bir hata söz konusu olduğunda umumi olarak her birine o hatayı izale etmeleri, ortadan kaldırmaları için hitap eder ki o hata sahipleri de buradan hemen kendilerine bir ibret çıkarsınlar, bir ders çıkarsınlar ve çeki düzen versinler. Ve adeta günahkarları ya da böyle ağırdan alanları tek tek isim isim ifşa etmiyor ki Yüce Rabbimiz. Onlar da ıslah olsunlar, harekete geçsinler. Sanki böyle bir manayı gözetmiş olması Yüce Rabbimizin onun rahmetine, şefkatine çok daha efendim uygun düşüyor gibi geliyor aziz dinleyenlerim. Burada tabii bu ayet ibret alınacak birçok hikmetleri kendi bünyesinde bulunduruyor. Her şeyden önce Yüce Rabbimiz dünyalık menfaat ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, Allah yolunda cihat söz konusu olduğunda eğer insan o menfaate takılıp kalırsa dünyaya razı olmuş, ahireti bir kenara bırakmış oluyor. Yani ehemmi mühimme tercih edeceği yerde mühim olanı ehem olana, en yani önemli olanı çok daha önemli olana tercih etmiş oluyor. Bu ise bir mümine yakışmıyor. Yani Yüce Rabbimiz hiçbir şekilde dünyanın ahirete tercih edilmesini hoş karşılamıyor. Madem ki müminiz, madem ki ebedi hayata inanıyoruz, madem ki ahiretin dünyadan çok daha hayırlı olduğuna dair imanımız var. Öyleyse davranışlarımız, hayata bakış açımız, menfaat değerlendirmemiz buna göre olmalı. Yüce Rabbimiz müminden bu firaseti, bu basireti, bu uyanıklığı göstermesini istiyor. Yine şunu ifade edebiliriz ki, Ülül Emir dediğimiz Müslümanların başındaki insan, Allah yolunda haydin cihada dediği zaman, gevşek davranmak, işi ağırdan almak, Allah'ın rızasını değil gazabını celbediyor. Zira böyle durumlarda, böylesi durumlarda, Ülül Emre yani işin başındaki insana şevk verecek, heyecan verecek, destek verecek yerde onun heyecanını kıracak efendim bir şekilde azmini gevşetecek bir duruş sergilemek küçük değil, büyük bir suç olmuş oluyor. Bu itibarla müminlere düşen eğer davet edildikleri cihat Allah yolunda bir cihatsa Müslümanların canını, malını, ırzını, namusunu, vatanını, milletini koruma maksatlı bir cihatsa, orada hiçbir mazeret ileri sürmeden, aceleyle, koşarak cevap vermek, ilahi rızayı, Allah'ın rızasına celbediyor. Diğer taraftan, insanın yeryüzündeki nimetlere saplanıp kalması, onun imandaki zayıflığından kaynaklanıyor. Yeryüzündeki nimetler her çeşit nimet sayılabilir. Şu yeryüzünde nice nice nimetler sayılabilir. Yiyecekler, içecekler, giyecekler, oturulacak meskenler, bağlar, bahçeler, hanlar, hamamlar, saraylar, neyse makamlar, şöhretler, her türlü nimet, şu yeryüzünde var olan nimet, söz konusu olan Allah yolunda cihat olunca efendim her biri devre dışı bırakılabilmeli. Rabbimiz müminlerden bunu istiyor. Zira böyle yapılmadığı zaman başa gelecek azap ve gazap, yani gazabı ilahi çok daha büyük. Nitekim bir sonraki ayet bunu ifade eder. İlla tenfiru yuazzibukum azaben elimen ve yestebdil kavmen gayrakum ve la tedurruhu şey'a vallahu ala kulli şeyin kadir. Eğer size diyor emredildiği gibi topluca savaşa çıkmazsanız, böyle ayak sürürseniz Allah sizi acıklı bir azap ile cezalandırır. Ve sizin yerinize itaatkar başka bir topluluk getirir. Başka bir kavim getirir de onlar sizin yerinize geçmiş olurlar. Ve siz böyle geri kalmak suretiyle asla Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamazsınız. Yani Allah'a zarar verecek konumunuz yok. Gücünüz, kudretiniz, imkanınız, fonksiyonunuz ne olursa olsun siz esasen Allah'a zarar veremezsiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Vallahu ala kulli şeyin kadir ve Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın sizin kudretinize ihtiyacı yok. Sizin savaşmanıza ihtiyacı yok. Sizin cihadınıza ihtiyacı yok onun. Ama sizin Allah katında mükafatlara ermeniz, Allah'ın rızasına erişmeniz için sizin ihtiyacınız var. Onun ihtiyacı yok. Kazaya çıkmamakla, peygamberin emrine uymamakla zarar eden sizsiniz. Allah zarar etmez. Bu gerçeğin farkında olun diye Yüce Rabbimiz bakınız tüm müminleri uyarıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bu Tebuk'un birçok safhası bundan sonraki ayetlerde peş peşe gelecek. Orada 20 gün kadar kalır sallallahu aleyhi ve sellem. 20 gün kalır. Ve daha sonra düşman zaten o 30 bin kişiyle Resulullah Efendimiz çıkmıştır bu Tebük seferine. Ve kendisinin içinde bulunduğu son seferdir Tebük seferi. Zor bir seferdir. Münafıkların dedikoduları ayyuka çıkmıştır. Fakat orada Bizans hiçbir şekilde Müslümanların karşısına çıkamamıştır. Adeta müthiş bir gözdağı verilmiş ve bundan sonra o bölgelere, o diyarlara doğru da fethin kapısı açılmıştır denilebilir. Burada hakikaten bu Tebük seferi daha sonraki halifeler döneminde yapılan fütühatların da anahtarı gibi bir rol üstlenmiştir. Resulullah o anahtarla yolu açmış ve Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendilerimiz de fetihlerle o yoldan efendim İslam coğrafyasını genişletmişlerdir. Bir sonraki ayette Cenab-ı Hak kendisine zarar veremeyeceklerini, böyle geri dururlarsa, cihattan geri dururlarsa onların yardımına zaten Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı olmadığını beyan ettikten sonra bir şey daha ifade ediyor burada. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneliyor iş. İlla tensuruhu, şayet siz o peygambere yardım etmeyecek olursanız. Evet. Zira peygamber sizi çağırıyordu o Tebü'ye doğru. Haydin diyordu. Siz de onun o talebine tabiri caizse ayak sürüyordunuz. En azından bir kısmınız, belki de birçoğunuz efendim münafıklara da ayak uydurarak onun çağrısına evet demiyordunuz. Ya da duymazdan gelir gibi davranıyordunuz. Veya geçerli olmayan mazeretler ileri sürmeye başlamıştınız. İşte bu tahengamede Cenab-ı Hak soruyor şimdi ya da onlara tekrar bir hususta dikkatlerini çekiyor. İlla tensuruhu, şayet siz o peygambere yardım etmezseniz, fakat nasarahullah, mutlaka Allah ona yardım edecektir ve etmiştir de. Hani bir de misal veriyor Yüce Rabbimiz. Hani iz ahrecehu lezine keferu thaniyethneyni idhuma fil gar iz yekulu li sahibihi la tahzen innallaha ma'ana. Hani onu kafirler ikinin ikincisi, o iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkarmışlardı da onlar ikisi o mağarada iken o peygamber arkadaşına diyordu ki la tahzen innallaha ma'ana. Mahzun olma, tasalanma, gamlanma. Allah bizimle beraberdir diyordu. Fe enzelallahu sekinetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudin lem terahha. Ve Allah o böyle söylemişti. Yani mahzun olma, Allah bizimle beraber demişti. Allah da bunun üzerine onun üzerine sekineyi indirmişti. İç huzuru, tam bir özgüveni, yürek pekliğini indirmiş, bir rahmeti indirmiş, yüreğine bir soğuk kalınlık indirmiş ve onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemişti. Ve ceale kelimetellezine keferus sufla, ve o inkarcıların davalarını, sözlerini hepsini alaşağı etmiş, en aşağılık bir konuma düşürmüş. Ve kelimetullahi hiyel ulya, ve Allah kelimesi, Allah davası ise en yüce de olmuştu. En yüce kılmıştı onu. Vallahu azizun hakim, zaten Allah azizdir, daima izzet sahibidir. Asla ona zillet erişmez ve o daima yaptığını sapasağlam yapar, bir hikmet üzere bina eder. Onun için de hakimdir o. Hem azizdir, hem hakimdir. Burada Yüce Rabbimiz müminlere bir hatırlatmada bulunuyor. Bakın diyor, siz yardım etmeyecek olursanız, sizin yardımınıza esasen ihtiyaç yok. Allah, zaten Allah'a yardım etmeye sizin ihtiyacınız var. Allah'ın size ihtiyacı yok. Peygamber de eğer siz tarafından yardım görmeyecek olursa, onun için de tasalanmaya gerek yok. Çünkü zaten Allah ona sürekli yardım ediyor, onu zafere erdirecek ve nusretini ona sürekli gönderecek, yardımını gönderecek. Nitekim diyerek de bir örnek veriyor ayet-i kerime burada. Efendim bu örnek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde ilahi yardıma erişmesi hatırlatılarak o dönemdeki Allah'ın yardımı bir misal olarak anlatılıyor. Çünkü Mekke müşrikleri kabilelerle anlaşarak Hazreti Peygamber'i öldürmeye niyetlenmişlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu durum vahiy ile bildirilmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi, ki daha genç o zaman, yatağına, evine davet etmiş, kendi yerine yatmasını istemiş ve bir takım müşriklerin emanetlerini de kendisine vererek şu falanındır, şu falanındır diyerek Hazreti Ali Efendimiz'e tavsiyelerde bulunmuştu. Kendisi de Ebu Bekir Efendimiz'e gelerek bir yoldan, ya Ebu Bekir bize hicret göründü, beraberce hicret edeceğiz diyerek ona durumu bildirmiş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bu konuyu duyunca son derece sevinmiş. Resulullah'a bir hicret arkadaşı olarak refakat edeceğini öğrenince efendim ve beraberce Mekke'den çıkmışlardı. Mekke'den Medine'ye gideceklerdi ama yolu biraz Mekke'ye 5 mil mesafede, Medine yolu üzerinde değil de tam aksi istikamette bulunan Sevir mağarasına doğru yola çıkmışlar ve Sevir mağarasında 3 gün konaklamışlardı. Mekke müşrikleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den çıktığını öğrenince çılgına dönmüşler ve hemen onu aramaya koyulmuşlardı. Ve hatta bir grup Sevr'e kadar gelmişti. Sevr mağarasına iyice yaklaşmışlar. Hatta Ebu Bekir Efendimiz endişelenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına endişelenmiş. Ya Resulallah, ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler diyerek böyle endişesini dile getirince Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında bu endişen niyedir? Mahzun olma, korkma. Allah bizimle beraberdir buyurmuş o esnada. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o anki halet-i ruhiyesini Cenab-ı Hak vahiyle, adeta Kur'an vahiyle kıyamete kadar tüm insanlık ibret alsın diye onu Kur'an'a yerleştirmiş oluyor. İşte bu ayette Cenab-ı Hak o hadiseye dikkat çekiyor. Hani diyor, o mağarada iken bakınız, o zor zamanda işte kılıçlı, süvari insanlar gelmişler mağaranın önüne kadar ama Allah kimsenin bilmediği ordularla efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi destekleyerek o müşrikleri oradan savuşturmuş ve onları orada korumuştu. Ki peygamber de zaten o zaman bütün bir gönlüyle, yüreğiyle Allah'a yönelmiş, tam bir teslimiyet ve tevekkül örneği göstererek son derece serin kanlılıkla arkadaşını teskin ediyor. La tahzen innallâhe me'ane. Mahzun olma, Allah bizimle beraberdir ya Ebu Bekir. Şimdi burada gerçekten bu o mağarada yaşanan bu hadise son derece ibrete şayan bir hadise. Ve Cenab-ı Hak onun için zaten bize bir tablo halinde, bir örnek olarak da onu sunuyor. Orada Resulullah Efendimiz'deki cesareti, gönül itminanını, gönül oturmuşluğunu, iç hissiyatını görüyoruz. Allah'a güvenini görüyoruz. Tevekkül ve teslimiyetini görüyoruz. Hiç şüphesiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e o sözü söyledikten sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz de teskin olmuştur. Hatta bazı sufiler, özellikle nakşiler, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kaynaklı ya da şöyle diyelim, kendilerini ona nispet edilen, o silsileye bağlayan, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bağlayan nakşi büyükleri, sufiler derler ki işte İlk gizli zikir Resulullah tarafından Hazreti Ebu Bekir'e Sevr mağarasındayken verilmiştir. Esasen hakikaten rivayetlerde belki böyle bir hani Allah zikri, kelime-i tevhid zikri gibi zikir telkininden bahsedilmez, bahsedilmiyor. Fakat ayette bu çok açık bir şekilde belki o Cenab-ı Hakk'ın maiyet zikri dediğimiz ve huve ma'akum eyne ma kuntum, siz nerede olursanız o sizinle beraberdir. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Anlamındaki o murakabe zikrinin Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e telkin edildiğini bu ayetten yola çıkarak söyleyebiliriz. Çünkü o beraberlik, Allah'la beraberlik şuuru, idraki bir yüreğe zaten telkin edilebilirse esas itminan, esas sekine o zaman gerçekleşmiş olur. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bizzat Peygamberimiz tarafından böyle bir telkine mazhar olmuştur. Bu ayet aynı zamanda bunu da ifade eder. Yine bu ayetten şunu çıkarabiliriz. Bir kulda Allah'la beraberlik şuuru yerleşirse onda dünyevi hüzünler barınamaz. Öyle söyleyelim. Yani onda mahzuniyet, gam, keder barınmaz. Elbette Allah için hüzünlenme, daha farklı hüzünler yaşanabilir. Fakat dünyevi menfaatler ya da dünyevi meseleler yüzünden meydana gelecek hüzün bu nevi kimselerde barınamaz. La tahzen innallâhe me'anâ. Mahzun olma, Allah bizimle beraber. Madem ki Allah bizimle beraber, o zaman hüzne gerek yok, tasaya gerek yok, korkuya, endişeye gerek yok, havatıra gerek yok, böyle bir efendim gönül ürperişine gerek yok. Allah'tan başka her şeyden ortaya çıkabilecek korkuların hepsine bir silgi çekiyor adeta bu ayet-i kerimeyle, bu muhtevayla. O zaman bir insanda bu anlamda ihsan şuuru, yani Allah'la beraberlik şuuru, Allah'ın kurbiyetini fark etme, onun şuuruna erme idraki yerleşecek olursa onda hakikaten mahzuniyet olmaz. Belki işte ayet-i kerimelerdeki özellikle Allah dostlarıyla ilgili ayetlerde beyan edilen la havfun aleyhim ve lahum yahzenun, onlar korkmayacaklar da onlar mahzun da olmayacaklar ayetlerini böyle anlamak lazım. Esasen o maiyet velayet makamı vasıflarındandır. Yani Allah'la beraberlik şuuru, Allah'la beraberlik şuuru tam yerleşirse insanda Allah dostluğu, hak dostluğu vasfı ortaya çıkar. Zaten bütün hak dostlarında istisnasız bu Allah'la beraberlik şuuru yaşanır. Aksi halde onlar Allah'ın dostları, evliyaullah olamazlar. Olamazlar. Yine bu ayetten yola çıkarak şunu da ifade etmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın gönüllere bir sekine indirmesi diye bir sır var. Sekine. Sekine, gönüldeki havatırı def eden, o lüzumsuz düşüncelerin hepsini kesip atan şeydir sekine. Ona biz belki Türkçe'de işte bazen iç huzuru diyoruz. Ama o nasıl bir şeydir? O bir işte gönle inen bir duygudur. Hak duygusu, Hakk'ın yakınlığı duygusu, Allah'ın gönülleri ferahlatması, rahatlatması, böyle bir duygu yoğunluğu, ona sekine diyoruz. Bunu Rabbimizden dilemek lazım. Ya Rabbi sekineni yüreğimize indir diye niyazda bulunmak lazım. Allah'tan sekine istemeli. Bu sekine kalbe indiği zaman insanın imanına iman katar. Zira Fetih suresinde Cenab-ı Hak Allah'ın müminlerin kalplerine sekine indirerek onların imanlarına iman kattığına dikkat çeker. Yani demek ki bu sekine geldiği zaman aynı zamanda insanın imanında bir artış, bir güçleniş söz konusu oluyor. Kuvvetlenme söz konusu oluyor. Bu bakımdan bu sekine son derece önemli. Yine bu ayetten öğrendiğimiz bir başka husus, bizlerin göremediği nice nice ordular var ve Allah dilediği kullarını bu ordularıyla destekliyor. Ve eyyedehu bi cunudin lem terauha. Siz görmediğiniz ordularla Allah o peygamberi destekliyor buyuruyor. Nice nice kimselere bu lütuflarda bulunulmuş oluyor. Onlar da Allah'ın kendilerine bu yardım ve desteğiyle, bu bilemediğimiz, göremediğimiz ordular desteğiyle zafere eriyorlar. Nice komutanlar, nice efendim öncüler, önderler. Buradan bir şey daha anlıyoruz ki bu ayetten yola çıkarak anlamamız gereken bir diğer husus da şudur ki kul elinden geleni yapacak, zahiri tedbirleri alacak ancak her şeyin o tedbirlerden ibaret olduğuna da inanmayacak. Esas yardımın Allah'tan geldiğine, gelmesi gerektiğine efendim inanacak ve ona göre bir dua ve yakarışa da yönelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde bakınız önce Sevr diye bilinen o mağaraya doğru gidiyor. Gideceği yol istikametinin aksi bir istikamet. Ve orada normal kendi Allah'ın kendisine verdiği imkanlar çerçevesinde, akıl çerçevesinde bir gizlenme meydana getiriyor. Gizleniyorlar. Bir takım tedbirler alıyorlar. 3 gün kalıyorlar mesela orada. Ama diğer taraftan da yalnız efendim o tedbirine güvenmiyor. Allah bizimle beraberdir diyerek Allah'a güveniyor. İşte tevekkül böyle bir şey. Teslimiyet böyle bir şey. Allah'ın size verdiğini en güzel şekilde kullanacaksınız. Aklınızı, idrakinizi, imkanınızı, neyiniz varsa hepsini seferber edeceksiniz. Bununla beraber Allah'tan da gafil olmayacaksınız. Allah'ın yardımını da daima dileneceksiniz, niyaz edeceksiniz. İşte bu tam İslam'daki kader inancı böyle bir inançtır. Yine bu ayetin fısıldadığı bir başka gerçek şu. Allah inkarcıların davalarını, sözlerini en aşağı kılmıştır tarih boyunca ve kıyamete kadar da kılacaktır. Geçici olarak onların davalarındaki parlaklık, üstün konumda olma durumu müminleri aldatmamalı ve Allah davasının en yüce olacağı inancı daima yüreklerinde var olmalıdır. Ümitsizliğe düşmemelidirler ve yine Allah'ın kelimesini en yüce kıvamda tutmak, onun dinini bütün fikir sistemlerinin, nizamların efendim üzerine çıkarmak gibi bir misyonu da misyon edinmelidirler müminler. Bundan bunu çıkarıyoruz. Eğer böyle bir misyonla, böyle bir dava ile yola çıkar, kendi ellerinden gelen neyse onu da yerine getirirlerse, Cenab-ı Hakk'ın yardımını da niyaz ederlerse elbette başarılı olacaklardır. Bir diğer ayet, 41. ayet. İnfiru hifafen ve thikalen ve cahidu bi envalikum ve enfusukum fi sebilillah. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Ey müminler, ister kolay ister zor, imkanınız az olsun çok olsun, İster silahlı ister silahsız, hangi durumda olursanız olun, hep beraber savaşa çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Bilirseniz bu sizin için çok daha üstün ve hayırlı olacaktır. Burada infiru hifafen ve sikalen kelimesine müfessirlerimiz, yukarıda tercümede de ifade etmeye çalıştığımız değişik manalar vermişlerdir. Gerek hafif, gerek ağır, hangi halde olurlarsa olsunlar. Yani ister ağırdan alın, ister hızlı hareket edin. Her halükarda ama oturup kalmayın. Ya da ister çıkacağınız sefer kolay olsun, ister zor olsun. Her halükarda size haydın seferberliğe, haydın sefere denildiği zaman mutlaka çıkın. İster genç olun, ister ihtiyar, ister bekar olun, ister evli, ister çok meşgul olun, ister boş olun, meşguliyetsiz olun, ister fakir olun, ister zengin, ister piyade olun, ister süvari, ister ağır silahlarınız olsun, isterse olmasın, siz sefere çağrıldıysanız ülül emriniz tarafından, işin başında bulunan başkanınız tarafından, o zaman ey müminler, malınızla canınızla Allah yolunda cihada koşun, cihad edin. Böyle yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Öyle buyuruyor. Yine bir sonraki ayette لَوْ كَانَ عَرَضًا غَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةِ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوْ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Şimdi Cenab-ı Hak daha çok da münafıklarla ilgili o Tebu'ya iştirak etmeme adına mazeretler ileri sürerek, izinler isteyerek geri duranlarla ilgili buyuruyor ki, eğer davet edildikleri şey kolay bir ganimet, yani hemen menfaat ele geçecek bir sefer olsaydı, ya da veseferan gâsıden, ya da orta halli bir gazve olsaydı, böyle uzak ya da büyük bir gazve değil de daha yakın, daha efendim orta düzeyde bir sefer olacak olsaydı, lettebeuke, münafıklar mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Onlar mutlaka sana tabi olurlar. Senin arkandan gelirlerdi. Fakat velakin ba'udet aleyhimuş şukka, o seferin zorluğu onlara çok uzak geldi. Yani dolayısıyla onlar uzak kaldılar. Pek uzak göründü onlara. Bu meşakkatli bir sefer onlara çok uzak geldi. Ve onlar diyor Allah'a yemin edecekler ki, eğer güçleri yetseydi, yani eğer gücümüz olsaydı biz de sizinle beraber çıkaracaktık diye Allah'a yemin edecekler. Halbuki onlar böyle yalan yere yemin etmekle yuhlikûne enfüsehum, kendi canlarını okuyorlar. Tabiri caizse kendi kendilerini helak ediyorlar. Vallahu ya'lemu innehum lekâzibûn. Çünkü onların yalancı olduklarını Allah zaten biliyor. İşte iş zora girince zayıf imanlılar ve hususiyle de münafıklar iç yüzlerini dışarıya vurmuş oluyorlar ve havadan sudan mazeretler ortaya koyarak gazveden geri kalma adına efendim ayak sürüyorlar. Cenab-ı Hak da biz sizi biliyoruz diyor adeta. Yalan yere yemin ettiğinizi de biliyoruz. Böyle yapmakla esasen siz kendi kendinizin canını okuyorsunuz. Kendi kendinizi helak ediyorsunuz. Kendi kendinize yazık ediyorsunuz. Fakat bu sizin tinetiniz tabiri caizse. İşte içinizin dışına çıkması. Zaten belki bu tür zor imtihanlar da iman edenler arasında sadık olanlarla yalancı olanları bir şekilde herkes bilsin. Herkese ayan beyan artık apaçık belli olsun diye Cenab-ı Hak bu nevi imtihanlar gerçekleştirmiş oluyor. Evet, bu Tebük gazvesi ile ilgili daha nice efendim hikmetler, sırlar, incelikler ayet ayet gelecek bundan sonra. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bizleri kaldıramayacağımız imtihanlarla imtihan etmesin Rabbimiz. Biz ondan sıhhat, afiyet, sekinet ve huzur istiyoruz. Düşmanlarımızın efendim her türlü şerlerinden de ümmet olarak bizleri korumasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Eğer efendim bir şekilde Cenab-ı Hak bizleri düşmanla karşı karşıya getirecekse de o zaman da bizlere yüreklerimize sebat vermesini ve canla başla dini mübini İslam uğruna, fi sebilillah uğruna cihat etme iktidarını bizlere lütfetmesini yine Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.